25. Kanto. Sözü biten hırsız ellerini kaldırdı. O ayıp işareti yaptı. Al Tanrı, bu da yüzüne karşı diye bağırdı. O günden sonra dost bildim yılanları. Çünkü yılanın biri adamın boynuna dolandı, kestesini der gibi. Bir başkası kollarına sarıldı. Öyle bir düğümlendi ki adamı kıpırdanamaz kıldı. Ey Pistoia, madem ki atana bile rahmet okutuyorsun, niçin kül olup yok olmuyorsun? Cehennemin karanlık dairelerinde senin gibi Tanrı'ya karşı çıkan ruh görülmedi. Tebaî surlarından düşen bile böyle değildi. O tek söz etmeden kaçıp gitti. Öfkeli bir kentavur çıka geldi. Nereye gitti o saygısız diye kükredi. İnsan yüzünün başladığı yere dek sırtında taşıdığı yılan sayısı sanırım Maremma'daki yılanlardan fazlaydı. Omuzlarında, ensesinin gerisinde kanatları açık bir ejderha vardı. Ejderha birini görünce ateşler saçıyordu. Ustam, bu gördüğün casus dedi. Aventino Dağı'nın eteğini kaç kez kan gölüne çevirdi. Kardeşlerinin yolundan gitmedi. Çünkü yanı başındaki büyük sürüyü hileyle ele geçirdi. Herkül'ün gürzü karanlık işlerini sona erdirdi. Belki 100 gürz yedi ama onunu bile hissetmedi. Ustam bunları derken öteki çoktan gitmişti. Bu sırada altımıza 3 ruh gelmişti. Ama kimsiniz siz diye bize seslenmeden önce geldiklerini anlamamıştık ustam da ben de. Konuşmamız kesilmişti. Olanca dikkatimiz onlara yönelmişti. Tanımıyordum hiçbirini ama sık sık olduğu gibi rastlantı sonucu içlerinden biri bir başkasının adını söyledi. Siyanfa'da nerede kaldı dedi. Bunun üzerine ustamı uyarmak istedim. Parmağımı çenemden burnuma yönelttim. Ey okur, şimdi diyeceklerime inanmakta zorluk çekersen şaşmam buna. Ben bile zor inanıyorum gördüklerime. Dikkatle bakarken ben onlara, altı ayaklı bir yılan atladı birinin üstüne, dolanıverdi gövdesine. Orta ayaklarıyla karnını sardı, ön ayaklarıyla kollarını kavradı, sonra dişlerini geçirdi iki yanağına. Arka ayaklarını kalçalarına uzattı, kuyruğunu bacak arasından geçirip yukarıya bele doğru kaldırdı. Hiçbir sarmaşık bir ağaca bu korkunç hayvanın bu organlara sarıldığı gibi sarılamazdı. Birbirlerine karıştılar, renkleri iç içe geçti, sıcak bal mumundan yapılmışlardı sanki, artık ikisi de eskisi gibi değildi. Kağıt yanarken önce esmere dönüşür ya, beyaz ölmekteyken kara değildir daha. Onların rengi de öyleydi işte. Onlara bakıyordu öteki ikisi. Nasıl da değiştin Egnal diye bağırıyordu her biri. Artık ne birsin ne de iki. İki baş çoktan teke inmişti. İki yüz birbirine geçmişti. İkisinden izler içeren bir görüntü belirmişti. Dört parçadan iki kol gelişti. Karınla göğüs, kalçalarla bacaklar, görülmemiş organlar oluşturdular. İlk görünüşleri silinip gitmişti. İkisine de benzemeyen ama ikisinin de benzeri bu garip görüntü ağır ağır uzaklaştı. Yaz ortasında güneşin kızgın ışınları altında çalılık değiştiren bir kertenkele yoldan nasıl yıldırım hızıyla geçerse, biber tanesi gibi kurşuni kara ateşler püsküren bir küçük yılan da o ikisinin karınlarına saldırdı. Bunlardan birini ilk besinimizi aldığımız yerden ısırdı. Ardından onun önünde yere uzandı. Yaralı ona baktı. Hiçbir şey demedi. Ayakları yere çakılı, esnedi, sıtması tutmuş, uykusu gelmiş gibi. O yılana, yılan ona bakıyordu. Birinin yarası, ötekinin ağzı duman tütüyordu. Dumanlar birbirine karışıyordu. Lucanus sussun artık. Bahtsız Sabellus'la Nasidius'tan söz etmeyi kessin. Anlatacaklarıma kulak versin. Ovidius, Cadmos'tan, Aretusa'dan söz etmesin. Birini yılana, ötekini pınara çevirse de şiiri kıskandıramıyor beni. Çünkü bu iki varlığı özleri birbirine karışacak biçimde birleştirmeyi asla başaramadı. Yılan kuyruğunu çatal gibi ikiye ayırdı. Yaralı ise ayaklarını yan yana getirdi. Bacaklarla kalçalar öyle birleşti ki çok geçmeden ek yerlerini bile belli edecek bir iz kalmadı geriye. İkiye ayrılan kuyruk ötekinin yitirdiği biçimi alıyordu. Birinin derisi yumuşarken sertleşiyordu birininki. Kollar koltuk altlarına girmişti. Hayvanın kısa ayakları uzarken kollar kısalıp çekilmişti. Sonra arka ayaklar büzüldü. Erkeklerin gizledikleri organa dönüştü. Öteki zavallının organından iki ayak çıktı. Duman ikisini de yeni bir renge büründürdü. Birinde kıllar çıkarken ötekinin kılları döküldü. Biri ayağa kalkarken öteki yere devrildi. Ve böylece değişirken yüzleri birbirlerinden ayrılmadı lanetli gözleri. Ayakta duran gelince şakaklarını. Maddenin arta kalanı düzleşmiş yanaklardan kulaklar çıkarttı. Maddenin arkaya gitmeyip yerinde kalanı suratın ortasında bir burna dönüştü. Ve yeterince kalınlaştırdı dudakları. Yerde yatan yüzünü öne uzattı. Boynuzlarını içeri çeken bir salyangoz gibi kulaklarını kafasının içine çekti. Konuşmaya hazır yekpare dili ikiye ayrılırken ötekinin çatal dili bütünleşti. Duman da artık kesildi. Hayvana dönüşen ruh ıslık çala çala vadiye doğru yürüdü gitti. Yere tükürüp konuştu geride kalan öteki. Yeni omuzlarını ona döndürüp dedi ki: "Bu sonunda benim gibi bu yoldan dört ayak üzerinde gitmesini istiyorum. Böylece yedinci dairedeki pisliklerin dönüşümünü, değişimini görmüş oldum. Eğer kalemim suçluysa bu hata gördüklerimin yeniliğine verile." Gözlerim biraz bulanmıştı, kafam da karışmıştı. Ama yine de kaçanlar gizlenemedi yeterince. Sijanto'yu tanıdım içlerinde, az önce gelen üç arkadaş içinde. Bir tek o değişmemişti. Öteki ise Gavilli'yi ağlatan kişiydi. 26. Kanto. Sevin Floransa, sevin. Öyle büyüksün ki karalan denizleri tutmuş şanın. Cehenneme bile ulaşmış adın. Hırsızlar arasında beş yurttaşına rastladım. Kendi payıma utandım. Sana da onur katmaz bu sanırım. Sabah düşlerinin çıktığı doğruysa öğreneceksin kısa bir süre sonra. Prato ile başkalarının senin için düşündüklerini. Olması gereken olduysa erken değildi. Olmadıysa olsun ne olacaksa. Daha çok yanacak içim, başım kocadıkça. Yola koyulduk. İnerken yüreğimizi ağzımıza getiren merdivenden çıkarken rehberim beni çekti ıssız yolda ilerlerken. Taşlarla köprünün kayaları arasında ellerimiz yardım etmeden gidemiyorduk ileriye. Üzüntüye kapılmıştım o sırada. Gördüklerim aklıma geldikçe üzülürüm yine. Aklımı her zamankinden daha dizginlerim. Erdem'in peşinden gitmezlik etmesin de güzel yıldız ya da daha iyi bir nesne bana bir şey verirse boşa gitmesin diye. Dünyayı aydınlatanın yüzünü bizden en az sakladığı, sineğin yerini sivrisineğin aldığı dönemde bir tepede dinlenen köylü, belki de üzüm toplayıp toprağı sürdüğü aşağıdaki vadide nasıl ateş böcekleri görürse, dibinin seçildiği yere geldiğimde, sekizinci hendeğinde alevlerle öyle ışıldığını gördüm ben de. Beygirler şahlanıp da İlyas'ın arabası gökyüzüne yükseldiğinde, öcünü ayıların aldıkları kişi gözleriyle izleyince, nasıl küçük bir bulut gibi yükselen bir alevden başka bir şey görmediyse havada, hendeğin dibindekiler de öyle ilerliyordu. Hiçbir alev gizlediğini göstermiyordu. Her alev bir günahkar içeriyordu. Aşağıya bakmak için ayakta duruyordum köprüde. Kayanın çıkıntısını tutmasaydım ellerimle aşağı düşebilirdim itmeden kimse. Bunca dikkatle baktığımı görünce rehberim dedi ki, ruhlar bu alevlerin içinde her ruh kendini yakan aleve sarılı iyice. Usta sözlerin kanımı pekiştirdi dedim. Böyle olduğunu ben de sezmiştim. Sana bir şey sormak istiyorum. Eteokles ile kardeşinin ateşe verildiği odun yağınından yükseliyormuş gibi gelen çatallı alevin içindeki kim? Bilmek istiyorum. Yanıt verdi. Ulükses ile Diomedes ceza çekmekteler bu alevin içinde. Öfkede olduğu gibi cezada da birlikteler. At hilesine gözyaşı dökmekteler. Romalıların soylu tohumunun filiz verdiği kapıyı açmıştı at hilesi. Deidamya'nın öldükten sonra bile Akilles'un şikayet etmesine yol açan hileye dövünüyor. Faledon içinde ceza çekiyorlar. Dedim ki, bu alevlerin içinde konuşabiliyorlarsa senden bir değil bin kez istiyorum usta. Tepesi çatallı alev buraya gelinceye dek bir yere gitmememizi, yerimizde beklememizi. Bak nasıl istekle eğiliyorum onlardan yana. Yanıt verdi. İsteğin bana da övgüye değer geldi. Kabul ettim gitti. Dilini tutmasını bil yeter ki. Bırak ben konuşayım. Ne istediğini anladım çünkü. Yunan oldukları için hor görebilirler senin söyleyeceklerini. Alev rehberimin konuşmaya elverişli saydığı yere gelince onun aşağıdaki gibi konuştuğunu duydum uygun görünce. Ey aynı ateş içindeki iki kişi, eğer yaşamım övgünüzü kazanabildiyse, az çok sevginizi kazanabildimse, soylu dizelerimi yazarken yeryüzünde gitmeyin bir yere. İçinizden biri kaybolduktan sonra nerede öldüğünü söylesin bana. Eski alevin daha yüksek çatalı, rüzgarda savrulan bir ateş gibi mırıldanarak sallanmaya başladı. Ucunu sağa sola oynattı, sesler çıkardı konuşan bir dil gibi. Dedi ki, Aynas ona bu adı vermeden önce beni Gaeta'da bir yıl süreyle ağırlayan Kirke'den ayrıldığımda, yaşlı babama duyduğum acıma da, çocuk sevgisi de, Penelope'yi mutlu kılan sevgim de, içimde yanan dünyayı öğrenmek, insanların erdemlerini, kötülüklerini, değerlerini bilmek isteğini yenememişti. Açık denizlere yelken açtım bir tekneyle. Yanımda benden ayrılmayan 3-5 arkadaşım İspanya'dan Fas'a, iki kıyıyı da aştım. Sardinya'yı da, bu denizin çevrelediği öbür adaları da dolaştım. İnsanlar öteye geçmesinler diye Herkül'ün direkler diktiği dar geçide geldiğimizde yaşlanmış, hantallaşmıştık. Arkadaşlarım da ben de Sevilla sağımızda kalmıştı. Ceuta'ya solda bırakmıştım daha önce. Kardeşlerim dedim. 100.000 tehlikeye göğüs gerip batıya eriştiniz madem ki geri kalan kısa ömrümüzde güneşi izleyerek kimsenin oturmadığı bölgeleri tanıma deneyiminden yoksun kılmayın kendinizi. Aslınızı düşünün isterseniz. Hayvanlar gibi yaşamak için dünyaya gelmediniz. Erdem ve bilgi peşinde koşmak göreviniz. Bu kısa sözler arkadaşlarımı sabırsızlandırdı. Yola devam konusunda istesem de tutamazdım artık onları. Doğuya çevirdik pupamızı, küreklerimizi bu çılgın uçuşa kanat yaptık. Durmadan sola doğru yol aldık. Gece öteki kutbun yıldızlarını görüyordum. Bizim kutup çok alçaktı. Artık kalkmıyordu deniz yüzeyinden yukarı. Biz bu korkulu yolculuğa çıkalı ayın alt yüzü 5 kez aydınlanmıştı. 5 kez de kararmıştı. Kara bir dağ belirdi uzakta. Öyle yüksek göründü ki gözüme. Bir benzerini görmemiştim daha önce. Sevindik ilkin ama sevinç gözyaşına bıraktı yerini. Bu yeni karadan doğan gil kasırga gelip teknemizin önüne bindirdi. Tekneyi 3 kez döndürdü sularla birlikte. Pupayı havaya kaldırdı dördüncüsünde. Sanki birinin isteği üzerine Pruva dibe battı. Sonunda deniz üstümüze kapandı. 27. Kanto. Alev artık doğrulmuş, konuşmaz olmuş, tatlı ozandan izin almış, bizden uzaklaşmıştı ki bu sırada peşinden gelen bir başka alevin ucundan yükselen belli belirsiz bir çıtırdığa yöneldi gözlerimiz. İlk kez kendisini torpusuyla yaratanın iniltisiyle haklı olarak böğüren, tunçtan yapılmış olsa da acı çektiği izlenimi veren, kurbanın sesiyle böğüren Sicilya öküzü gibi. Alevin içinden çıkacak delik de, geçit de bulamayan acılı sözcükler karışıyordu alevin sesine. Çok geçmedi sözcükler. Alevin tepesine ulaştı, titreşmesine yol açtı. Şu sözleri işittik. Ey sesimin seslendiği, az önce Lombardiya diliyle başka sorum kalmadı, git artık diyen kişi. Gelmekte geciktim gerçi ama biraz daha kal benimle konuşmak için. Gördüğün gibi yanıp tutuşuyorum bunun için. Bu kör dünyaya yeni düştünse, bütün günahlarımı getirdiğim o güzel Latin ülkesinden ne olur bana söyle. Barış mı yoksa savaş mı var Romagna'da? Urbino ile Tevere'nin çıktığı tepenin arasında kalan dağların insanıyım ben de. Eğilmiş can kulağıyla dinliyordum ki rehberim dürttü beni. Bu adam Latin, sen konuş dedi. Vereceğim yanıtı çoktan hazırlamıştım. Vakit geçirmeden konuşmaya başladım. Ey orada saklı ruh, senin Romagna zorbalarının gönlünde hiç savaşsız kalmadı. Savaşsız kalmayacak da. Ama savaş yoktu daha ben ayrıldığımda. Ravenna yıllardır nasılsa yine öyle. Polenta kartalı kuluçkaya yattı üstüne. Servia'ya dek uzattı kanatlarını. Çetin bir sınav veren, Fransızları Kam Gölü'nde dize getiren belde, yeşil pençeler altında yine Montagne'yi canında neden yaşlı Verihuyo, itiyle eneği, avlarını dişlemekte aynı yerde, Lamone kenti ile Santerno kenti, yaz kış demeden dost değiştiren ak inli yavru aslanın egemenliğinde. Savio'nun yanından geçtiği kente gelince, ovayla dağ arasında yer aldığı için zorbalıkla özgürlük arasında yaşam sürmekte. Ne olursun, şimdi kim olduğunu söyle, bir başkası gibi aksilik etme de adın zamana yenik düşmeye. Alev bir süre homurdandı kendine göre. Sivri ucunu yöneltti öteye beriye, sonra şu soluğu üfledi. Eğer yanıtımın yeryüzüne dönecek birine verildiğine inansaydım, sesi soluğu kesilirdi bu alevin. Duyduklarım doğruysa kimse canlı çıkamamış buradan. Bu nedenle ihanet tasası taşımadan yanıt veriyorum işte. Silah kuşanırken Francesco keşişi oldum. Bu giysilerin günahlarımı bağışlatacağını umdum. Umduğum gerçekleşecekti elbette. Kahrolası başpapaz karışmasaydı işe, o papaz beni yeniden günaha soktu. Dinle bak, niçin, nasıl oldu? Anamın verdiği etten kemikten biçimi taşıdığım sürece aslan gibi değil, hep tilki gibi davranmıştım. Her türlü hileyi düzeni kavramıştım. Öyle ustalaşmıştım ki dünyanın öbür ucuna ulaşmıştı şanım. Her insanın yelkenleri indirip halatları derlemesi gereken yaşa erişince sevmez oldum eskiden sevdiğim şeyleri. Pişmanlık duydum, keşişlere katıldım, kurtulacağımı sandım, oysa yanılmıştım. Yeni Ferisilerin önderi o sırada Laterano dolaylarında savaşıyordu. Ne Müslümanlara ne de Yahudilere karşı. Çünkü bütün düşmanları Hristiyandı. Ne Akka'da yengi kazanmışlardı ne de sultanın topraklarında ticaret yapmışlardı. O ne kutsal konumunu, ne yüce görevini, ne de bir zamanlar kuşananları incelten kemerimi önemsedi. Konstantinus'un cüzamdan kurtulmak için Sirati Dağı'ndan Silvestro'yu getirmesi gibi, kendini üstünlük ummasından kurtarmam için hekimi kıldı beni, akıl danıştı, yanıt vermedim. Çünkü sözleri sarhoş sözleriydi. Bunun üzerine dedi ki, ferah tut yüreğini, şimdiden bağışladım ne suçun varsa, sen de Penestrino'yu yere sermenin yolunu öğret bana. Gökyüzünü açıp kapatmak benim elimde, sen de bilirsin. Ama benden öncekinin önem vermediği anahtarlar iki tane. Bu önemli kanıtlar, susmanın daha iyi olmayacağını düşünmeye yöneltti beni. Dedim ki, şimdi işlediğim günahtan, madem ki arındırıyorsun beni, bil ki çok söz vermek, az yerine getirmek sağlam kılar yerini. Sonra ben ölünce, Francesco geldi buldu beni. Ama kara meleklerden biri ona dedi ki, götürme onu, hakkımdan etme beni. O da benimkilerle birlikte aşağıya inmeli. Hileli öğüt verdi vereli, ensesinden çekmedim ellerimi. Pişman olmayanın bağışlanmaz işledikleri, pişmanlık getiren ise günah işlemez. İki kavram arasındaki çelişki buna izin vermez. Zavallı ben, öyle bir sarsıldım ki tutup da beni şöyle deyince, mantıkçı olduğumu bilmiyorsun belli ki, Minos'a götürdü beni. O da kuyruğunu 8 kez sert sırtına doladı. Sonra kuyruğu öfkeyle ısırdı. Bunun da yeri hırsızların ateşi dedi. Bu nedenle bu cezayı çekmekteyim gördüğün gibi. Söylene söylene gidiyorum sırtımda bu giysi. Sözleri biten alev sivri tepesini eğdi, titretti. İnildeye inildeye uzaklaşıp gitti. Rehberimle ben oradan ayrıldık. Uyuşmazlık tohumu ekenlerin bunun bedelini ödedikleri hendeyi örten öteki kemerin tepesine vardık. 28. Kanto. Şimdi gördüğüm kanları, yaraları, zincirsiz sözcüklerle dese, üst üste yinelese de anlatacak biri var mı? Kuşkusuz hiçbir dil bunu başaramaz. Düşüncemizde, sözlerimizde, gördüklerimizi kavrayamaz. Yanılmaz Livius'un aktardığı gibi, vaktiyle talihli Puglia beldesinde, Troyalılar için ya da yüzüklerin ele geçirildiği uzun savaş için gözyaşı dökenleri, Robert Guiscard'a karşı çıkınca yaralanıp da acı çekenleri, Puglialıların yalan söyledikleri Seperan'da, bugün kemikleri ortada sürünenleri, yaşlı Alard'ın silahsız üstün geldiği Tagliogaslı'dakileri bir araya getirseler ve içlerinden biri parçalanmış dizini, öteki kopmuş elini gösterse, bunların hiçbiri 9. Hendek'in tüyler ürpertici görüntüsü gibi etkileyemez kimseyi. Dibi delik, tahtası eksik hiçbir fıçı, benim gördüğüm tepesinden tırnağına bağrı deşik biri gibi parçalanmış olamazdı. Bacakları arasından sarkıyordu bağırsakları, iç organları ortadaydı. Yenilenlerden bok yapan murdar keseyle birlikte, onu görmek için olanca dikkatimi verince bana baktı, göğsünü açtı elleriyle. "Bak nasıl paralıyorum kendimi," dedi. "Bak Muhammed de nasıl sakat edildi. Önümde ağlayarak giden de Ali. Çenesinden tepesine yüzü kesili. Burada gördüğün öteki kişiler yeryüzünde bölücülük, bozgunculuk tohumu ektiler. Bu nedenle ikiye bölündüler. Arkamızdaki zebani bizi denetler. Bu acılı yolu her döndüğümüzde bu sürüdeki herkesi gözünü kırpmadan kılıcıyla bir daha şişler. Çünkü yaralarımız kapanmıştır yine. Yeniden onun önüne geldiğimizde." "Sen kimsin peki? Yoksa günahına biçilen diyeti geciktirmek için mi oyalamaktasın bu köprüde?" Ustam, "Ölüm çökmedi daha üstüne," yanıtını verdi. "Günahlarının bedelini ödemeye de gitmiyor, deneyim kazansın diye. Ölü olan ben gezdiriyorum onu cehennemde, daire daire. Seninle konuşmam nasıl gerçekse, öyle gerçek söylediklerim de." Yüzden fazla ruh, bu sözleri işitince, hendekte durup bana baktı. Şaşkınlıktan unutmuşlardı acılarını. "Sanki güneşi görebileceksin yakında. Keşiş Dolkin'e söyle de, yanıma gelmek istemiyorsa kısa sürede, karın Novaralıların üstün kılmaması için bol yiyecek istif etsin. Yoksa zor getirir onun sırtını yere." Bu sözleri bana Muhammed söyledi. Daha önce kaldırmış olduğu ayağını indirdi. Yere bastı, uzaklaşıp gitti. Boğazı parçalanmış, burnu kirpik altına dek budanmış, tek kulağı kalmış bir başkası. Ötekilerle birlikte durup bana baktı. Şaşkın şaşkın, dört bir yanı kanlı gırtlağını ötekilerden önce açtı. Dedi ki, "Ey hiçbir suçun yüklenmediği, eğer gözüm aldanmıyorsa, yeryüzünde Latin ülkesinde gördüğüm kişi, Versailles'den Markabo'ya inen, Tatlıova'ya gidebilecek olursan bir kez daha Pierre de Medicina'yı anımsa ve Fano'nun en iyi iki kişisi Messer Guido ile Angelo'yu da de ki, doğruysa buradaki öngörüler bir zorbanın ihaneti sonucunda gemilerinden atılacaklar. Boyunlarında taş Katolika dolaylarında denize boğulacaklar. Kıbrıs'la Mallorca adası arasında korsanlar ya da Argoslularca işlenmiş böyle bir cinayet görmemiştir Neptün. Burada benimle birlikte olan birinin görüp göreceğine pişman olduğu beldenin egemeni tek gözlü hain. Onları çağıracak görüşmek için. Öyle bir oyun oynayacak ki dualar da adaklar da korumayacak onları fokara rüzgarından. Dedim ki, senden haber götürmemi istiyorsan yukarıya, bu acı beldeyi göreni göster bana, kimliğini açıkla. Bunun üzerine elini bir arkadaşının çenesine uzattı, adamın ağzını açtı, şöyle dedi yüksek sesle. İşte bu adam konuşamaz ama sürgün edilince hazırlıklı kişi zarar eder beklerse dedi. Sezar'ın kuşkusunu giderdi. Boğazından kesilmiş diliyle öyle korku içinde göründü ki gözüme, Surio oysa konuşmayı ne çok severdi. İki eli de kesik biri, ellerinin arta kalan kesimini karanlık havaya kaldırınca yüzü kan içinde kaldı. Moskayı da unutma dedi, eden bulur diyen benim ne yazık ki. Bu sözlerim Toskana'ya kötülük tohumu serpti. Şunları ekledim ben, senin soyunu da tüketti. O ise acısına acılar ekledi, çıldırmış biri gibi yürüdü gitti. Durup kalabalığa baktım. Başka kanıt olmasa tek başıma anlatmaya çekineceğim bir şeyle karşılaştım. Bereket, insanı arılık zırhına büründüren, özgürlüğümüzü veren sadık dost vicdan yetişti imdadıma. Bu acıklı kalabalığın içinde Ötekiler gibi yürüyen başsız bir gövde gördüm. Hala da görür gibiyim gerçekten. Kesik başını saçlarından tutuyordu. Bir fener gibi elinde sallıyordu. Bize bakıyor, yazıklar olsun diyordu. Kendi kendini aydınlatıyordu. Bir bedende iki, iki bedende tekti. Nasıl olabildiğini ancak Yaradan bilirdi. Köprünün tam ayağına geldiğinde eliyle başını havaya kaldırdı. Sözleri daha iyi duyulsun diye. Dedi ki, sen ki ölüleri görmeye gelmişsin canlı canlı. Bak bakalım benden çok acı çeken var mı? Benden de haber götüresin diye bil ki Bernard de Born benim adım. Genç kralı ben yoldan çıkarttım. Baba ile oğlu birbirlerine karşı kışkırttım. Davud'u Absalon'a karşı böyle insafsızca kışkırtmamıştı. Akitefol bile. Birbirine yakın iki kişiyi ayırdığım için beynimi bu gövdedeki kökünden ayrı taşıyorum ne yazık ki. Bana uyguladıkları kısas ilkesi 29. Kanto. O büyük kalabalık, o korkunç yaralar öyle etkilemişti ki gözlerimi, ağlamak istiyordum sanki. Ama Virgilius dedi ki, nereye bakıyorsun? Gözlerin niçin hala aşağıdaki sakat gölgelere çevrili? Öbür hendeklerde böyle yapmıyordun. Belki onları saymak istiyorsun. Bil ki 22 mil vadinin çevresi. Ay şimdiden ayaklarımızın dibinde. Az kaldı süremizin bitimine. Görmen gereken çok şey var oysa. Niçin böyle baktığıma dikkat etseydin diye yanıt verdim hemen. Belki izin verirdin biraz daha kalmama. Rehberim yola koyulmuştu bu arada. Peşinden giderken dedim ki, gözlerimi diktiğim o çukurda sanırım benim soyumdan gelen bir ruh çok ağır ceza biçilen bir günahın cezasını çekmekteydi. Bunun üzerine ustam dedi ki, düşünceni artık ona yöneltme, başka şeyler düşün, bırak onu yerinde. Çünkü küçük köprünün dibinde seni gösterip gözdağı verdiğine tanık oldum. Geri del, bello diye seslendiğini duydum. O sırada sen kendini öyle vermiştin ki Hatefordun eski senyörünü izlemeye bakmadın bile yüzüne, o da çekildi gitti. Ustam dedim, öfkesinin nedeni kurban gittiği cinayetin öcünün yakınlarınca alınmamış olması hala. Sanırım bu yüzden konuşmadı benimle. Daha da acıdım ona bu nedenle. Konuşa konuşa böylece kayanın ucunda öyle bir yere geldik ki biraz aydınlık olsa öteki vadi görünecekti. Malebolge'nin son manastırına gelip de kendi gözlerimizle gördüğümüzde keşişleri, değişik iniltiler yüreğimi deldi ok gibi. Okların ucunda acımı var, acıma vardı demir yerine. Kulaklarımı tıkadım ellerimle. Temmuzlar Eylül sırı arasın. Temmuz'la Eylül arasında Valdişiana'da, Maremna'da, Sardinya hastanelerinde inim inim inleyenleri bir araya getirip bir çukura atsalar ne olursa burası da öyleydi. Öyle bir koku yükseliyordu ki eller ayaklar kangren olmuştu sanki. Bu uzun köprüden son kıyıya indik. Yine sol yöne doğru gittik. Gözlerim keskinleşmişti şimdi. İyice görüyordum dibi. Yüce Yaradan'ın şaşmaz adaleti cezalandırıyordu defterindeki sahtecileri. Herkesin salgından yatağa düştüğü, havanın leş gibi koktuğu, hayvanların börtü böceklere dek öldüğü ve ozanların da doğruladıkları gibi karınca tohumundan yeniden eski halkların türediği Agiana'nın görüntüsü, sanmam ki bu karanlık vadide öbekler halinde işkence gören ruhların görüntüsünden daha korkunç görünsün gözlerine. Kimisi yüzü koyun yere, kimisi bir başkasının sırtına yatmıştı. O korkunç yolda sürünenler de vardı. Biz bir şey demeden ağır adımlarla yürüyorduk. Vücutlarını doğrultamayan bu hastalara bakıyor, onları dinliyorduk. Oturan iki kişi gördüm, ısınsın diye yan yana konan iki kap gibi birbirlerine yaslanmışlardı. Tepeden tırnağa kabuk bağlamışlardı. Efendi bekleyen hiçbir uşak ya da uykusu kaçan hiç kimse kaşağıyı büyük bir öfkeyle kendilerini kaşıyan ama kaşıntılarını yatıştıramayan bu iki ruhtan daha hızlı kullanamazdı. Sazanın ya da daha büyük bir balığın pullarını nasıl kazırsa bıçak, onlar da yaraların kabuklarını tırnaklarıyla öyle kopartıyorlardı. Rehberim şunları dedi birine, ey parmaklarıyla derisini yüzen, kimi kez onları kerpeten yerine kullanan ruh, buradakiler içinde hiç Latin var mı söylesene. Umarım tırnakların sonsuza dek yarar işini. İkimiz de Latiniz, halimiz gördüğün gibi, diye ağlayarak yanıt verdi iki kişiden biri. Bizden bilgi isteyen sen kimsin peki? Rehberim dedi ki, bu canlı ile birlikte kayadan kayaya gitmekteyim. Ona cehennemi gezdirmekle görevliyim. Bunun üzerine yaslanmaya son verdiler. Titreye titreye bana döndüler. Konuşmaları duyan başkaları da geldi. İyi yürekli ustam daha da sokuldu bana. Ne istiyorsan söyle onlara dedi. Söze girdim, onun istediği gibi. Adlarınız yeryüzünde insanların belleklerinden silinmesin. Nice güneşler altında sürüp gitsin. Bana kim olduğunuzu, nereli olduğunuzu söyleyin. Çektiğiniz korkunç işkence yüreğinizi açmanızı engellemesin. Arez oluyum ben. Siyenalı Albero beni ateşe attırdı, diye yanıt verdi biri. Ama ölümüme yol açan olay bu değil. Burada oluşumun nedeni. Doğrusu bir gün iş olsun diye havada uçabilirim demiştim ona. Merakı çok, aklı biraz kıt biriydi. Ona da öğretmemi istedi bu hüneri. Daidalos gibi kılamadığım için kendisini, oğlu gibi sevdiği birine yaktırdı beni. Ama yanılmaz Minos, 10 hendeğin sonuncusuna gönderdi beni. Çünkü simya ile uğraşmıştım dünyada. Ozan'a dedim ki, Siyenalılar gibi budala insanlar olabilir mi? Fransızlar bile böyle değildir. Sözlerimi işiten öteki cüzamlı yanıt verdi. Ama ayrı tutmalı giderlere düşüren Strikka'yı. Bu tohumun yetiştiği bahçede yemeklere pahalı karanfil ekmeği akıl eden Nikolo'yu uğrunda Asciano'nun bağlarını korularını elinden çıkardığı, Abbagliato'nun da aklını kullandığı çeteyi de ayrı tutmalı. Siyenalılara karşı seni destekleyenin kim olduğunu öğrenmek için gözlerini bana çevirirsen, madenlerin aralığını bozan simyacı Capocchio'nun iz düşümünü göreceksin. Gözlerim yanıltmıyorsa beni. Hep anımsayacaksın doğayı nasıl alt ettiğimi. 30. Kanto. Uno'nun semele yüzünden tebaayı soyuna diş bilediğini üst üste belli ettiği günlerde, Atamas'ın gözü öyle dönmüştü ki kucağında iki çocuğuyla birlikte karısının geldiğini görünce ağları gerelim, dişi aslanla yavrularını tuzağa düşürelim diye bağırdı. Sonra aman vermez pençelerini açtı. Adı Learco olan çocuğu yakaladı. Bir kayaya fırlatıp parçaladı. Kadın öbür çocukla suda boğuldu ve talih astığı astık kestiği kestik Troyalıların burnunu sürtüp de krallık kralla birlikte göçtüğünde kederli, bitkin, tutsak Hekabe Polsken'in öldüğünü, oğlu Polydrus'un da denizin kıyısında cansız yattığını görünce köpekler gibi ulumuştu. Çünkü acıdan kudurmuştu. Ama ne tebaayının ne Troya'nın öfkesi hayvanlara, insanlara eziyet etmede, önüne çıkanları ahırdan koşarak ısıran solgun ve çıplak iki gölge gibi acımasız değildi. Gölgelerden biri Capocchio'nun yanına geldi, dişlerini onun ense köküne geçirdi, yüzüstü yerde sürükledi. Tir titreyen Arezzolo dedi ki, bu çılgının adı Gianni Şişi, boza pişirir. Bakarsın öteki de dişlerini sana geçirir dedim. O buradan gitmeden önce bana onun kim olduğunu söyle. Dedi ki sevda yasalarını çiğneyen babasının koynuna giren ahlaksız Mira'nın eski ruhu bu. Başka birinin kimliğine girdi. Babasıyla öyle günah işledi. Şurada koşan da sürünün en iyi dişisini elde etmek için tıpkı onun gibi kılık değiştirdi. Bu Sodonati kılığına girdi. Yasaya uygun vasiyet düzenledi. Gözlerimi diktiğim bu iki öfkeli gidince kalan soyu bozuklara bakmak için döndüm. Lahtaya benzeyen birini gördüm. Bedenin çatallaştığı yerden bacakları kesilmişti sanki. Vücudu su toplamıştı. Organlar arasında orantı kalmamıştı. O yüz sanki o karnın değildi. Susuzluktan dudaklarından biri burnuna, öbürü çenesine yönelen bir hasta gibi dudakları açıktı. Dedi ki bize, sizler ki bu acılar ülkesinde nasıl oluyorsa ceza çekmiyorsunuz. Bakın da görün, adam o ustanın başına gelenleri. Yaşarken ne istedimse elde ettim ama şimdi bir damla su peşindeyim. Kazantino'nun yeşil tepelerinden Arno'ya doğru süzülürken kıyılarına serinlik ve nem getiren dereler hiç gitmiyor gözlerimin önünden ve bunların özlemi avurtlarımı çökerten illetten daha çok kurutuyor içimi. Şaşmaz adalet cezalandırırken beni, günah işlediğim yerden yararlanıyor, artırmak için çektiklerimi. Oradaki Romena'da öğrendim. Batista'nın resmini, taşıyan sikkeyi taklit etmeyi. Bu nedenle dünyada bıraktım kül olmuş bedenimi. Ama Guido'nun, Alessandro'nun ya da kardeşlerinin alçak ruhlarını görebilsem burada, Ponte Branda'yı bile değişmem buna. Çevrede koşuşan öfkeli ruhlar doğru söylüyorsa, bunlardan biri çok gelmiş, çoktan gelmiş buraya. Ama neye yarar, elim kolum bağlıysa? Yüzyılda bir adım gidecek gücüm olduğunu bilseydim, çukurun çevresi 11 mil, eni de yarım mil demezdim. Çoktan yola çıkardım. Bu iğrenç adamlar arasında onu arardım. Onların yüzünden bu murdarların yanına atıldım. Onlar yöneltti beni 3 ayar eksik florin basmaya. Dedim ki ona, sağ yanımda birbirine sarılı yatanlar, kışın ıslak elden çıkan buhar gibi tütenler kim? Buraya atıldığımda buradaydılar, diye yanıt verdi. Hiç kıpırdamadılar. Sanırım sonsuza dek de kıpırdamazlar. Biri, Yusuf'u haksız yere suçlayan kadın. Öteki de, Troyalı üç kağıtçı. Yunan Sinon, için için yanıyorlar, leş kokulu duman salıyorlar. İçlerinden biri, belki de bu aşağılayıcı sözlere alındı. Onun kösele gibi göbeğine bir yumruk attı. Göbek, davul gibi ses çıkardı. Adam o ustada, adamın suratına kolunu indirdi. Bu vuruşta yumruktan hafif değildi. Sonra dedi ki, gerçi gövdem ağırlaştı, kıpırdayacak gücüm kalmadı. Ama kolum bu işte yeterli hafiflikte. Bir iki yanıt verdi. Hiç de böyle değildi yakılmaya giderken. Ama yerinde duramıyordu para basarken. Şiş karınlı konuştu. Doğru diyorsun bu konuda. Ama Troya'da gerçeği sorduklarında hiç de doğru tanıklık yapmadın. Ben yalan söyledimse sen de sahte sikke bastın, dedi Sinon. Tek günah işledim ben. Ama sen iblisten büyük günahkar olmalısın. Hain, tahta atı anımsa, diye yanıt verdi şiş karınlı. Herkes öğrensin de ders olsun sana. Susuzluktan dilin kuruyorsa, dedi Yunanlı, hak ettin bunu. İrinli suda şişirip karnını gözlerinin önüne perde olmalı. Kalpazan dedi ki, her zaman olduğu gibi ağzından inciler dökülüyor. Evet, susuz kaldım ben. Karnım da su topladı. Ama senin de ateşin var. Başın ağrıdan çatlıyor. Yalaman için Narkisos'un aynasını sanmam ki bekleyesin sana yalvarmalarını. Onları dinlerken olanca dikkatimle ustam dedi ki, bakmayı sürdürürsen böyle aramız bozulacak seninle. Onun öfkeli sesini duyunca öyle bir utançla döndüm ki ondan yana, o an bugün bile aklımda. Hani insan kötü bir düş görür de düşteki olayı özler, ama bunun düş olmasını ister ya, o durumdaydım ben de, özür dilemek istiyordum ama ağzımı açamıyordum. Ve özür dilemeden dilemiş oluyordum. Ustam dedi ki, daha az utanç bile yeter, daha ağır bir kusuru temizlemeye. Her türlü üzüntüden sıyrıl bu nedenle. Rastlantı karşına yine böyle kavga eden insanlar çıkarırsa, yanında benim olduğumu unutma. Onları dinlemek yakışmaz sana. 31. Kanto. Aynı dil önce utandırdı beni. İki yanağım kıpkırmızı kesti. Ama sonra çaresini verdi. Derler ki, Akilius'un babasının mızrağı da öyle bir yara açardı ki iyileştirmek için bir daha vurmak gerekirdi. Vadiyi çeviren yamacın tepesinde Acılar Vadisi'ne sırtımızı döndük. Hiçbir şey söylemeden yürüdük. Geceden aydınlık, gündüzden karanlıktı ortalık. Gözlerim uzağı seçemiyordu. Birden bir boru sesi duyuldu. Öyle güçlüydü ki gök gürlese işitilmezdi. Sesin geldiği yöne çevirdim gözlerimi. Charlemagne'ın ordusundan olduğu o büyük bozgundan sonra bile Roland daha güçlü çalmamıştır borusunu. Başımı o yöne çevirince bir sürü yüksek kule görür gibi oldum. Burası neresi, diye ustama sordum. Yanıt verdi. Bu karanlıktan uzağa bakmaya kalkışınca düş gücün oyun oynadı sana. Uzaklığın insanı ne denli yanılttığını kendinde göreceksin oraya varınca. Biraz acele et şimdi. Sonra sevgiyle elimi tutup dedi ki, daha ileri gitmeden önce göreceklerin seni şaşırtmasın diye bil ki kule değil hiçbiri. Hepsi birer dev, göbeklerinden ayaklarına dek gömülüler kuyuya. Sis dağılınca havada biriken buharın gezdirdiği nesneleri göz nasıl yavaş yavaş seçmeye başlarsa, ben de yaklaştıkça gözlerim yoğun karanlığı deliyordu. Yanılgım azalırken korkum çoğalıyordu. Çünkü Monteligion Kalesi'nin daire biçimi surlarında yükselen kuleler gibi kuyunun çevresinde de kule benzeri yarım gövdeli korkunç devler sıralanıyordu. Jüpiter her gürleyişinde göklerden onlara tehditler savuruyordu. Şimdiden bunlardan birinin yüzünü, omuzlarını, göğsünü, karnının bir bölümünü yana sarkmış iki kolunu görüyordum. Bu hayvanları yaratmaya son veren doğa, Mars'ı onlardan yoksun kılmakla hiç kuşkusuz doğru bir iş yapmıştı. Balinalarla fillere dokunmadığına göre, aklı başında biri bunun ne yerinde ne doğru bir karar olduğunu hemen anlamalı. Çünkü akıl, kötü niyetle, kaba kuvvetle birleşirse kimse karşı koyamaz bu güce. Devin suratı dolgun, uzundu. Roma'daki San Pietro kuzalığına benziyordu. Öteki kemikler de buna göreydi. Belinden aşağısını gizleyen kuyu öyle iri bir gövdeyi açıkta bırakıyordu ki üç frison bile başaramazdı saçlarına ulaşmayı. Çünkü giysinin düğmelendiği noktadan aşağıya en az 30 karış vardı. Daha tatlı sözlerin yakışmadığı bu ağız, "Rafael mai ame zahi almi" diye bağırmaya başlamıştı. Rehberim dedi ki ona, "Ey budala, borunu kavra da içini öfke ya da başka bir tutku kapladığında kendini onunla oyala. Boynunu yokla, boynuna bağlı kayışı göreceksin orada. Ey şaşkın ruh, boru iri göğsünde asılı durmakta." Sonra bana dedi ki, "Nemrut bunun adı, kendi kendini suçluyor. Çılgın düşüncesi yeryüzünü aynı dili konuşmaz kıldı. Boş ver ona. Boşuna tüketme nefesini. Çünkü anlamaz hiçbir dili. Kimsenin anlamadığı gibi onun konuştuğu dili. Sola doğru yürüdük bunun üzerine. Bir ok atımı gidince öteki dev göründü. Daha korkunç, daha iriydi. Hangi usta onu böyle zincirlemişti bilemem. Ama sağ kolu geriye, öteki kolu öne bağlıydı bir zincirle. Zincir boyundan aşağıya sarkıyordu. Bedenin görünen bölümüne. Tam 5 kez dolanıyordu. Bu kendini bilmez, yüce Jüpiter'le boy ölçüşmeye kalktı. Ağzının payını da gördüğün gibi aldı," dedi rehberim. "Ephialtes'tir adı. Devler tanrılara baş kaldırınca ortaya atıldı. Ama oynatamıyor şimdi, o zaman kullandığı kollarını. Dedim ki, eğer olabilirse gözlerimle görmek isterdim. Briareus adlı devlerin devini." Yanıt verdi. "Anteus'u göreceksin az ötede. Hem konuşuyor hem zincirli değil. Günahların en dibine indirecek bizi. Senin görmek istediğin çok daha ileride. Onun da her yeri bağlı bunun gibi. Yüzü daha korkunç olmasa tıpkı bunun benzeri. Hiçbir deprem, hiçbir kuleyi sanmam ki debelenen Ephialtes gibi sallamış olsun. Her zamankinden çok ürktüm o an ölümden. Zincirli olduğunu görmesem kuşkusuz ölürdüm ödleklikten." Yolumuzu sürdürüp Anteus'un yanına geldik. Kuyunun üstünde kalan kesimini tam 5 aileydi. Başı bu uzunluğun içinde değildi. Sanki vaktiyle Enibal'ın şanlar kazanan Scipio'nun önünden askerleriyle birlikte kaçtığı mutlu vadide tam 1000 aslan ele geçirmiştin. Sanki kardeşlerinin katıldıkları büyük savaşa katılabilseydin, yeryüzü çocuklarına savaşı kazandırırdın herkesin inandığı gibi. "Haydi utanma da aşağıya Kokitius'un buz tutmuş sularına indir bizi. Titius'a ya da Tifeus'a da gönderme bizi. Haydi suratını asma da biraz eğil şimdi. Yanımdaki burada özleneni verebilecek bir kişi. Önüne ün katabilir yeryüzünde. Çünkü canlı, uzun bir ömür var önünde. Yüce Tanrı aksine karar vermedikçe." "Ustam bunları," dedi. Öteki de vaktiyle Herkül'ü sıkan ellerini uzattı hızla. Ustamı yakaladı. Virgilius yakalandığını anlayınca, "Yaklaş da sana tutunayım," dedi. Beni kollarına aldı. Tek vücut kıldı ikimizi. Bir bulut geçerken eğik olduğu yönden Garisenda'ya bakan biri nasıl ters öne eğilmiş görürse kuleyi, öne eğilmesini beklerken Anteus da öyle göründü gözüme. Başka bir yola sapmak geçti içimden. Ama o, Lucifer'le Yahuda'yı yutan uçurumun dibine indirdi bizi özenle. Uzun süre eğik kalmadı. Bir gemi direği gibi yeniden yukarı kalktı. 32. Kanto. Dizelerim, öteki kayaların üzerine bindiği bu korkunç deliğin gerektirdiği gibi sert ve acı olabilseydi, daha eksiksiz dile gelirdi düşüncemin özü.
Ama böyle dizelerden yoksunum ve çekine çekine konuşuyorum. Çünkü evrenin tümünün dibini anlatmak ne hafife alınmalı ne de ana baba diyen bir dilin işi olmalı. Tebaayinin surlarını yapan, Amfiyon'a yardım eden kadınlar beni de destekleseler, sözlerim gerçeklere uygun düşse, ey anlatılması zor bu yerde oturan en büyük lanetliler, koyun ya da keçi olsaydınız keşke, devin ayaklarının altındaki kuyunun karanlık dibine geldiğimizde, gözlerim hala yüksek duvarda gezinirken bir ses duydum, dedi ki, dikkat et yürürken, yoksa acılı kardeşlerinin başlarını çiğnersin. Başımı çevirdim bunun üzerine. Bir göl gördüm önümde. Ayaklarımın dibinde donmuştu. Sudan çok camı andırıyordu. Avusturya'daki Tuna'da, uzaklarda buz gibi gökler altındaki Tanayi'da, kış aylarında asla böyle kalın bir buzla kaplanmazdı. Eğer Tambornici ya da Pietrapana üstüne düşecek olsa bu buzun kenarı bile çatlamazdı. Köylü kızı ekin biçmeyi düşlediğinde kurbağa nasıl başını sudan çıkartırsa ötmek için acı çeken soluk benizli bu gölgelerde utancının kendini belli ettiği noktaya dek buza gömülmüşlerdi. Dişleri vuruyordu leylek gagası gibi. Her birinin yüzü aşağıya bakıyordu. Ağızları korkunun, gözleri yüreklerindeki derdin ürkünç izlerine tanıklık ediyordu. Yeterince süzünce çevremi, ayaklarımın dibine baktım. Birbirine sarılmış, saçları birbirine karışmış iki günahkar gördüm. Siz ki göğüs göğüse vermişsiniz, dedim. Söyleyin, kimsiniz? Boyunlarını çevirdiler, yüzlerini kaldırınca gözlerinin içini ıslatan yaşlar dudaklarına döküldü. Gözyaşları soğuktan dondu ve gözleri yumuldu. Mengene bile iki tahtayı böyle üst üste bindiremezdi. Büyük bir öfkeyle tekeler gibi toz vurdular birbirlerine. Soğuktan iki kulağı da düşmüş, yüzünü ötekiler gibi yere eğmiş biri, ''Niçin böyle bakıyorsun bize?'' dedi. ''Merak ediyorsan bu iki kişinin kimliğini bil ki Bizanson'un indiği vadi babaları Alberto ile bunların anaları aynı. Altını üstüne getirsen kaynağının buza batmayı bunlardan çok hak eden tek bir gölge bulamazsın. Ne Arthur'un bir vuruşta göğsünü ve gölgesini deldiği kişi, ne Fokakya ile ne de kafası ileri görmemi engelleyen ve Toskanalı isen, kimliğini senin de bilmen gereken Sassol Mascheroni adlı kişi tutabilir bunların yerini. Daha fazla söyletme beni. Adım Camigion de Pazzi. Suçumu hafifletecek Carlin'i beklemekteyim. Soğuktan mora çalan bin yüz daha gördüm. O günden beri ne zaman donmuş su görsem ürperirim. Bundan böyle de ürpereceğim. Ağırlığı olan nesnelerin yöneldiği merkeze yaklaştıkça bu sonsuz soğukta tir tir titriyordum ben de. İsteyerek mi, rastlantı mı, yazgı mı bilemeyeceğim. Başların arasında giderken ayağım birinin yüzüne çarptı. Ağlayarak bağırdı. ''Niçin çiğnedin başımı?'' ''Monteperti'nin öcünü artırmak amacıyla gelmedinse niçin eziyorsun beni?'' Dedim ki, ''Usta burada bekle beni. Bu kişiyle ilgili bir kuşkuyu gidermeliyim.'' Sonra istediğin gibi acele ederim. Rehberim durdu. Bana ağzına geleni söylemeyi sürdürene dedim ki, başkalarına söven sen kim oluyorsun? O da, Antenora'da başkalarının suratını çiğneyen sen kimsin peki? Dedi. Canlı bile olsan haddini aşıyorsun. Canlıyım, işine de yarayabilirim. Ünse istediğin, diye yanıt verdim. Adını gözlemlerim arasına katabilirim. Dedi ki, içimden geçen dediğinin tam tersi. Çekil git buradan. Daha fazla yorma beni. Buraya uygun söz etmeyi bilmiyorsun. Ense kökünden kavrayıp onu dedim ki, adını söylersen iyi edersin. Yoksa bir tutam saç bırakmam başında. Dedi ki, saçlarımı yolsan da, başıma bin tekme atsan da, ne adımı söylerim, ne yüzümü gösteririm sana. Ellerimi saçlarına dolamıştım, perçemlerini koparmıştım. O da gözlerini öne eğmiş uluyordu ki, ''Neyin var bokka?'' diye bir başkası seslendi. Dişlerinin vurması yetmedi de, ''Havlıyor musun şimdi? Yoksa iblis mi soktu bir yerini?'' Artık konuşmana gerek kalmadı, hain lanetli, dedim. Utancına yeni haberler ekleyeceğim yeryüzünde. Defol git, anlat ne istersen, diye yanıt verdi. Ama buradan gidebilirsen, deminki gevezeden de söz etmeyi unutma. Fransızların paralarını ağlıyor burada. Günahkarların buz kestikleri yerde, düellolayı da gördüm, dersin. başka kim vardı diye sorarlarsa, Floransa'nın boğazladığı Beşerila'yı yanı başında, Gianni de Soldanier ise sanırım Azote'de, Ganollane ve herkes uyurken Faenza'nın kapılarını açan Tebaldello ile birlikte. Buradan uzaklaşmıştık ki aynı çukurda donmuş iki ruh gördüm. Birinin başı ötekinin başına şapka olmuştu sanki. Acıkınca nasıl ekmek yenirse üstteki beyinle ensenin birleştiği yerden dişlerini ötekine geçirdi. Tidus nasıl dişlediyse Menalipus'un şakaklarını o da öyle kemirdi kafayla birlikte her şeyi. Sanki dedim öfkeni bir hayvan gibi kusuyorsun yediğin kişiye. Niçin böyle davrandığını söyle. Haklıysan ondan şikayet etmede, kim olduğunuzu, onun suçunu öğrenirsen karşılıksız bırakmam bunu yeryüzünde. Dilim hala konuşuyorsa elbette. 33. Kanto. Günahkar o iğrenç yemekten başını kaldırdı. Ensesinden kemirdiği kellenin saçlarıyla sildi ağzını. Sonra dedi ki, konuşmadan önce düşüncesi bile yüreğimi ezen umarsız acıyı dile getirmemi istiyorsun belli ki. Sözlerim, kemirdiğim hainin yüz karasını artıracaksa konuşurken ağladığımı da göreceksin. Kimsin, buraya nasıl geldin bilmiyorum. Ama konuşmana bakılırsa belli ki Floransa'dan gelmişsin. Bil ki Ugolino kontuydum ben. Bu da başpiskopos Ruggieri. Niçin böyle davrandığını öğreneceksin şimdi. Güvenmiştim ona. Oyun oynadı bana. Hapse düştüm. Ardından öldürüldüm. Bilmeyen yok bunları. Ama bir şey var ki bilemezsin. Nasıl öldüğümü şimdi öğreneceksin. Bana işkence yapıp yapmadığına karar vereceksin. Benim yüzümden Açlık Kulesi adı verilen, benden sonra daha bir sürü kişiyi konuk eden zindanın deliğinden kaç kez ayın doğuşuna tanık olmuştum ki bir gece kötü bir düş görünce aralandı geleceği örten perde. Bu adam kurtla yavrularını, Lucca'yı, Pisalıların görmelerini engelleyen tepeye süren avın düzenleyicisi oldu düşümde. En öne yerleştirmişti Guelandileri, Sismondileri, Lanfrançileri. Yanlarına incecik, çevik dişi köpekler vermişti. Kısa bir kovalamadan sonra pes etti baba da, çocuklar da, böğürlerine sivri dişlerin saplandığını gördüm sanki. Gün doğmadan uyandığımda çocuklarım ağlıyordu uykularında, ekmek istiyorlardı benden. İçime doğanı düşünüp de üzülmezsen, acıma nedir bilmiyorsun sen. Neye ağlayacaksın buna gözyaşı dökmezsen. Çocuklar artık uyanmıştı, bize azık getirdikleri saat yaklaşmıştı. Herkes gördüğü düşün etkisinde kalmıştı. O sırada korkunç kulenin alt kapısını çivilediklerini duydum. Hiçbir şey demeden çocuklarımın yüzüne baktım. Ağlamıyordum. İçim taş kesmişti. Onlar ağlaşıyordu. Anselmuşio, "Neyin var baba? Niçin böyle bakıyorsun?" dedi. Yanıt da vermedim, ağlamadım da. Ne o gün ne de ertesi gece güneş yeniden yükselinceye dek dünyanın üzerinde. Bu acılar zindanının içine biraz güneş ışığı süzülüp de dördünün de yüzünde kendi görüntümü görünce acıdan iki elimi de ısırdım. Onlar bunu açlıktan yaptığımı sandılar. Hemen yerlerinden fırladılar. Baba, bizi yersen acımız azalır. Bu bedeni sen vermiştin bize. Geri al şimdi, dediler. Kendimi yatıştırdım. Üzmemek için onları, o günde ertesi günde açmadık ağızlarımızı. Ey kara toprak, niçin açmıyorsun kapılarını? Dördüncü güne geldiğimizde, Gaddo ayaklarımın dibine uzandı. Baba, yardım etmeyecek misin bana, dedi. Ardından öldü. Nasıl görüyorsan şimdi beni, tanık oldum üçünün de peş peşe ölümüne. Beşinci günle altıncı gün içinde. Körelmişti gözlerim. Her birini elledim. Ölümlerinin ardından iki gün onlara seslendim. Acının yapamadığını açlık başardı sonunda. Bunları dedikten sonra gözlerini kaydırdı. Kemik ısıran bir köpek gibi dişledi o talihsiz kelleyi. Ey Pisa, sinin yankılandığı o güzel yöre halkının yüz karası, madem ki komşuların seni cezalandırmada ağır davranmakta, bari Capri ile Gorgana gelip Arno'nun ağzını tıkasa da içinde yaşayanlar boğulsa sularda. Çünkü Ugolino Kontu senin kalelerine ihanet etmekle suçlansa bile çocuklarını etmeyecektin bunca işkence. Ey yeni tebaayı, yaşlan suçsuz kılıyordu Bilgata'yı da. Uguione'yi de, şiirimin daha önce değindiği öteki ikisini de biraz daha ilerledik. Buzun başka insanları örttüğü bir yere geldik. Bunların aşağıya değil yukarıya dönüktüğü yüzleri. Gözyaşları ağlamalarına engel oluyordu. Gözlerden boşalmayan acı içe dönüyor, yüreklerin sıkıntısını daha da artırıyordu. Çünkü ilk yaşlar katılaşıyordu, kirpiklerin altındaki çukuru dolduruyor, sanki billur bir siper oluşturuyordu. Soğuğun etkisiyle yüzüm buz kesmişti, bir nasır gibi duyarlılığı gitmişti. Ama yine de bir rüzgar estiğini sezince dedim ki, ''Usta, nereden geliyor bu esinti?'' Burada buhar yoktu hani. O dedi ki, birazdan varacağımız yerde gözlerinle göreceksin esintinin kaynağını. Gözlerin verecek sorduğun sorunun yanıtını. Buzun içine gömülü zavallılardan biri şöyle seslendi. Ey cehennemin dibine gönderilen acımasız ruhlar, şu katı perdeyi kaldırın da yüzümden, gözyaşlarına donmadan yeniden yüreğimin sıkıntısı azalsın biraz. Dedim ki, kim olduğunu söyle, yardımcı olmam için sana. Açmazsan gözlerimi, buzların dibine ineyim ben de. Yanıt verdi. Keşiş Alberigo benim. Zehirli meyve bahçesinin sahibiyim. Burada incir yerine hurma yemekteyim. Nasıl olur? Ne zaman öldün sen? Dedim. Yeryüzünde kalan bedenim ne durumda bilemem diye yanıt verdi. Tolomea'nın ayrıcalığı şu ki, çoğu kez bir ruh, Atropos onu yola çıkartmadan önce düşer buraya. Yüzümdeki buzlu gözyaşlarını daha büyük bir istekle kazıyasın diye. Bil ki bir ruh benim gibi ihanet ettiğinde bir şeytan gelip alır bedenini. Artık şeytan yönetir onu. Doluncaya dek vadesi. Bu durumda ruh bu mahzene düşer ve arkamda donmakta olan gölgenin bedeni hala yeryüzünde görünüyordur belki. Yeni geldinse tanırsın sen de. Serbranço de Oria'dır adı. Yıllar oldu buraya atılalı. Sanırım beni aldatıyorsun dedim ben de. Branca Doria ölmedi ki. Yiyip içiyor, yatıp uyuyor, giyinip kuşanıyor. O dedi ki, yukarıda yapışkan ziftin kaynadığı Malebranche çukuruna Michael Zanç'a gelmemişken daha Branca bedeninde bir iblis bıraktı kendi yerine. Aynı şeyi yaptı. Onunla birlikte ihanet eden akrabası da haydi uzat artık ellerini, açıver gözlerini. Gözlerini açmadım. Saygı sayılmalıydı bu kaba davranışım. Ey cenevizliler, yol yordam bilmez kötülük yüklü kişiler. Hala ne işiniz var yeryüzünde? Sizlerden birini gördüm. Suçları nedeniyle Kokitios'a batmıştı ruhu. Romagna'nın en kötü ruhuyla birlikte. Oysa bedeni canlı dolaşıyordu yeryüzünde. 34. Kanto. Vexilla regis prudeunt inferni. Bize doğru dedi ustam. Gözlerini ileri çevir. Görürsün belki gelenleri. Yoğun bir sis bastırdığında ya da yarı küremizde gece olduğunda bir yel değirmeni nasıl görünürse göze buna benzer bir yapı görür gibi oldum ben de. Sindim rehberimin gerisine rüzgardan korunmak için. Başka sığınak yoktu çünkü. Gölgelerin baştan başa örtüldüğü, cam içinde bir saman çöpü gibi göründüğü bir yere gelmiştim. El vermiyor bunu yazmaya şiirim. Kimi ayaktaydı, kimi yerdeydi, kimi başının, kimi tabanlarının üstündeydi. Yay gibi kıvrılıp ayaklarına bakanlar da vardı. Bir zamanlar güzeller güzeli olan yaratığa, onu bana gösterecek gibi yaklaştığımızda, ustam önümden çekildi, durdurdu beni. İşte Dite, dedi. Cesaretini toplamam gereken yere geldik şimdi. Nasıl buz kestiğimi, güçten kesildiğimi sorma bana ey okur. Bunu yazamam. Çünkü yeterli sözcükleri bulamam. Ölmemiştim ama diri de değildim. Bir nebze aklım varsa kendin tasarla ne hale geldiğimi. Yaşamla ölümden yoksun kalınca acılar ülkesi hükümdarının yarı gövdesi buzlardan dışarı yükseliyordu. Benim boyum bir devin boyuna daha yakın olurdu onun kollarına oranla. Buna bakarak gövdesinin nasıl olduğunu artık sen hesapla. Ne denli güzelse vaktiyle o denli çirkin olduğuna, yaratıcısına baş kaldırdığına göre her türlü kötülüğün kaynağı o olmalıydı. Şaşırdım kaldım. Başında üç yüzü olduğunu görünce. Kırmızı renkliydi yüzlerden öndeki. Omuzlardan eklenmekteydi öbür ikisi bu yüze ve tepede birleşiyordu yüzlerin hepsi. Beyazla sarı arasıydı sağ yandaki, sol yandaki. Nil'in geçtiği yerlerden gelenlerin rengindeydi. Her gözün altında iki kanat vardı. Her kanat dev bir kuş kanadıydı. Böyle yelken bile görmemiştim denizlerde. Kanatlar tüyden yoksundu. Yarasa kanadına benziyordu. Çırptıkça kanatlar üç rüzgar esiyordu. Kokityos bir baştan bir başa buz kesiyordu. O altı gözüyle birlikte ağlıyordu. Üç çeneye gözyaşlarıyla kanlı salyalar akıtıyordu. Her ağızda dişler bir günahkar öğütüyordu, bir değirmen gibi. Böylece aynı anda üç günahkar birden işkence görüyordu. Öndeki günahkarı öyle tırmalıyordu ki kimi kez sırtında hiç deri kalmıyordu. Isırma solda sıfır kalırdı bunun yanında. En büyük cezaya çarptırılan şu yukarıdaki ruh, dedi ustam. İskaryot Yahuda, başı ağzın içinde, çırpınan ayakları boşlukta, baş aşağı duran iki ruhtan, kara yüzden sarkanı Brutus, gördüğün gibi kıvranmakta hiç ağzını açmadan, iri kıyım öteki de Cassius, gece oluyor artık, gitme zamanı geldi, gördük sayılır her şeyi, isteğine uydum, boynuna doladım ellerimi. O en uygun zamanı, yeri seçti. Kanatlar baştan başa açılınca tutundu tüylü kaburgalara, tüyden tüye kaya kaya indi gür tüylerle buzların arasına. Uyluğun kalça çıkıntısıyla birleştiği noktaya ulaştığımızda rehberim binbir zorlukla, korkuyla başını ayakların olduğu yöne çevirdi ve tüylere yapıştı yukarı çıkmak ister gibi. Öyle ki cehenneme geri dönüyorduk sanki. İyi tutun, dedi ustam, yorgun biri gibi soluk soluğa. Kurtulmak için bu kötülüklerden, böyle merdivenlerden inmen gerek. Sonra bir kaya yarığından dışarı çıktı. Kayanın kenarına oturttu beni. Dikkatli adımlarla yanıma geldi. Gözlerimi yukarı kaldırdım. Lucifer'i bıraktığım gibi bulacağımı sanmıştım. Oysa havaya kaldırmıştı bacaklarını. Şaşırıp şaşırmadığıma cahiller, geçtiğim noktayı bilmeyenler karar versinler. Doğrul, dedi ustam. Ayağa kalk. Yolumuz ırak. Üstelik engebeli. Saat dersen 7:30'u geçti. Bulunduğumuz yer saray odası değildi. Yer altında doğal bir indi. Hiç ışık almıyordu. Tabanı delik deşikti. Ayağa kalkınca dedim ki, bu çukurdan uzaklaşmadan önce nerede yanıldığımı bana söyle, buz nerede? Lucifer nasıl baş aşağı duruyor böyle, güneş nasıl geçti geceden gündüze birkaç saat içinde? Dedi ki, sen kendini hala dünyayı kemiren lanetli kurdun tüylerine tutunduğum yerde, merkezin ötesinde sanıyorsun. Oradaydın ben aşağıya indikçe, ama ben dönünce dört bir yandan ağırlıkların yöneldiği noktayı geçtin sen de. Şimdi günahsız doğup ölen kişinin öldürüldüğü toprakları içeren yarı kürenin karşısında yer alan yarı kürenin dibine vardın. Ayaklarının bastığı küçük daire öteki yüzü Giudecca'nın. Burası sabahtır. Orada gün batarken bizi tüylerinden merdiven gibi indiren yerinde dikili eskisi gibi bu yana düşmüştü gökyüzünden buralarda uzanan toprak. Ondan korkup denizin dibine gizlenmiş, bizim yarı küremize gelmişti. Üstümüze görünen toprak belli ki ondan kaçıp ardında bu boşluğu bıraktı. Belzebut'un ötesinde bu mezar sona ermeden önce bir yer vardır, görünmez çıplak gözle. Ama oyduğu bir kayadan hafif bir eğimle akan bir suyun şırıltısı belli eder varlığını. Aydınlıklar dünyasına dönmek için rehberimle bu yeraltı geçidine daldık. Mola vermeyi aklımızdan bile geçirmeden. O önde, ben peşinde yukarılara tırmandık. Sonunda yuvarlak bir delikten gökyüzünün taşıdığı güzel nesnelere baktık. Buradan dışarı çıktık, görmek için yıldızları. Dante'nin komedyasının cehennemden söz edilen birinci bölümü burada sona erdi.